Ayrım 11, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 117. İkinci bölüm. 12. kısım. Kalın direkli balıkçı teknesi suların hiç de dost olmadığını şöyle böyle hisseden kocaman, beceriksiz bir hayvan gibi kabaran dalgaları göğüsleyerek ilerliyordu. Teknenin burnuna vuran sular balıkçıların üstüne sıçrıyor, onları ıslatıyordu. Teknedeki bir tek kişi balıkçıların çabalarıyla, kahkahalarıyla, ekmek parasını denizden kazanan kişilere özgü küfürlerle hiç ilgilenmiyordu. Bir elinde kahve termosu, diğerinde sigarasıyla güvertede oturmuştu. Bir İtalyan ya da Fransız devriye teknesi yaklaştığında onun da bir balıkçı gibi davranacağı üzerine anlaşmışlardı. Ama bunun dışında yapacağı hiçbir şey yoktu. Teknedekilerin hiçbirinin adını bilmedikleri bu adama bir itirazları yoktu. Çünkü her biri onun sayesinde 100.000 lira kazanacaktı. Adamı San Vincenzo iskelesinden almışlar, yine yabancının isteğine uyarak gece yarısından önce yola çıkmışlardı. Schofield kahve termosunun kapağını kapatıp sigarasını denize attı, doğrulup gerindi. Yolculuk iyi geçmişti. Kaptana göre birkaç dakika sonra Selenzara görünecekti. Bir saat kadar sonra da balıkçılar değerli yolcularını Santa Lucia ile Porto Vecchio arasında bir yere indireceklerdi. Schofield yarım saate kadar Korsika'da Matarese'nin doğduğu topraklarda olacaktı. Bir zamanlar isteyene kiralık katil sağlayan böyle bir örgütün varlığı biliniyordu. Ama eldeki bilgi öylesine azdı ki ne kadarının gerçek, ne kadarının bir efsane olduğunu kimse söyleyemiyordu. Efsane ana hatlarıyla asla belirginleşmemişti. Ayrıca Guillaume de Matarese adındaki bir çılgın bir toplantı yapmış, böylece ortaya bir katiller çetesi çıkmıştı. Ama Matarese'nin hiçbir adamı yakalanıp tutuklanmamıştı şimdiye dek. Matarese ile ilgili her şey derin bir sessizlik ve esrar perdesi içindeydi. Schofield 3 gece önce Rock Creek Park'tan kaçıp Fredericksburg'un eteklerindeki bir motele gelmiş, tam 6 saat çeşitli telefon kulübelerinden Winthrop'la konuşmaya çalışmıştı. Robert Winthrop ortadan kaybolmuştu. Artık güvenecek hiç kimse yoktu. Schofield kapana sıkışmak üzere olduğunun farkındaydı. Yaşamasına ancak bir hücrenin 4 duvarı arasında izin verilebilirdi. Ya da bitkisel bir hayatla yaşamasını sağlarlardı. Taleniyekov haklıydı, ikisi de ölüme mahkum edilmişti. Eğer bütün bu olanlara bir yanıt varsa bunu ancak 4000 mil uzaktaki Akdeniz'de bulabilirdi. Çantasında bir düzine düzmece pasaport, çeşitli adlara yazılmış banka defterleri, kendisine her çeşit ulaşım aracı bulabilecek kadın ve erkeklerin bir listesi vardı. İki gün önce şafak sökerken Fredericksburg'dan ayrılmış, Londra ve Paris'te çeşitli bankalara uğramış, dün gece geç vakit San Vincenzo'daki balıkçı iskelesine gelmişti. Şimdi de Korsika'ya adım atmak üzereydi. Konuyu enine boyuna düşününce ya da düşüncelerini bir düzene sokmayı başarınca ortaya iki gerçek çıkmıştı. Guillaume de Matarese diye biri ve kendilerine Matarese Meclisi diyen kişilerden oluşmuş bir topluluk vardı. Anarşi ve suikastler tarihin gelişiminde daima var olmuştu. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler siyasal cinayetler için para ödemişlerdi. İşlenen cinayetlerin failleri asla yakalanmamıştı. İşte Guillaume de Matarese'nin amacı buydu. Uluslararası gizli servis dosyalarında Matarese'nin yüzyılın ikinci yarısında 30'lara kadar çeşitli siyasal suikastlere karıştığı yazılıydı. Sarajevo'dan Meksiko City'ye, Tokyo'dan Berlin'e kadar her yerde adamları vardı. Daha sonra Matarese'nin çöküşü, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerin gizli servis çalışmalarının ilerlemesine ve mafyanın güçlenmesine bağlanmıştı. Schofield yine de bir grup insanın dünyanın çeşitli yerlerinden suikastler düzenleyip anarşi çıkararak hükümetleri zayıflatma yoluna gittiğine inanmak istememişti. Ama yaşlı Kurskaya'nın ölüm döşeğinde anlattıkları Vasili Taleniyekov'un Sovyetler tarafından ölüme mahkum edilişi, kendisinin Prag, Marsilya ve Amsterdam'dan gelen bir idam mangası tarafından saldırıya uğraması, Bunlara bir de Robert Winthrop'un ortadan kaybolması eklenmişti. Bütün bunlar insanı modern, çağdaş Matarese meclisine götürüyordu. Kimdi bu meclisin üyeleri, nereden gelmişlerdi, şimdiki amaçları neydi? Guillaume de Matarese'nin konağında toplantıya çağırdığı kişiler Porto Vecchio dağlarına gelmişlerdi. Hepsinin bir adı vardı. Peki şimdikilerin adları neydi? Rock Creek Park'ta Robert Winthrop bunlardan ikisinin adlarını söylemek üzereydi. Ama işe yine şiddet karışmış, yaşlı adam bir şey söyleyememişti. Bundan sonra söylemesi de olanaksızdı. Talenyekov hareketlerini gizlemek için kayalık tepelerdeki yüksek otların arasına dalarak koşuyordu. Ama geride bıraktığı izleri örtmesi olanaksızdı, mehtap vardı. Peşinden gelenlerin takipten vazgeçmelerini istediği yoktu. Onları yalnızca yormaktı amacı. Birini eline geçirebilse harika olacaktı. İhtiyar Kurbskaya Korsika konusunda yanılmamıştı. Schofield, Porto Vecchio'nun kuzeyindeki tepelere gitmesini söylemekle yerinde bir öneride bulunmuştu. Burada sırlar vardı. Bunu öğrenmesi iki gününü bile almamıştı. Şimdi onu daha fazla bilgi edinmemesi için dağlarda kovalıyorlardı. Dört gece öncesine kadar Korsika, Talenyekov için dünyanın birçok adasından biriydi. Porto Vecchio'da adanın güneybatısında bir kasaba. Halk yabancılardan hoşlanmıyordu, bu gayet belirgindi. Ama Matarese sözcüğü bu düşmanlığı anında koyulaştırmaya yetiyordu. Sanki Matarese sözcüğü ağza alınmayacak, yabancıların yanında konuşulmayacak kutsal bir şeydi. Artık Talenyekov, Matarese'nin bu ilkel dağ adamları için efsaneden öte bir şey olduğunu çok iyi biliyordu. Aşağıda fenerlerin zayıf ışıklarını görebiliyordu. Bir, iki, üç, üç kişiydi peşinden gelenler ve birbirlerinden ayrılıyorlardı. En soldaki bulunduğu bölgeyi tarıyordu. Çam ağaçlarının bulunduğu yere gelmesi ancak 10 dakika alırdı. Talenyekov sırtını bir ağaca dayayarak soluklanmaya çalıştı. Dün öğleden sonra saat 5'te Leonardo da Vinci havaalanından tuttuğu özel bir uçakla Korsika'nın güney ucundaki Bonifacio'ya gelmiş, oradan da bir taksi onu Porto Vecchio'daki bir hana bırakmıştı. Hanın sahibini lafa tutarak Korsika yemekleri yemişti. ''Ben bilim adamıyım'' demişti han sahibine. ''Burada yıllar önce yaşamış bir padrone üzerine bilgi toplamaya geldim. Guillaume de Matarese adındaki kişi üzerine...'' ''Evet, böyle bir padrone vardı sinyor. Bu topraklarda yaşayanlara çok iyi davranırdı.'' ''Bundan eminim. Yazdığım Korsika tarihinde ona da yer vermek istiyorum. Ama işe nereden başlayacağımı bilemiyorum.'' ''Belki de,'' han sahibi gözlerini kısmış, bir an sustuktan sonra eklemişti. ''Villa Matarese'nin yıkıntılarını görmekle başlasanız iyi olur sanırım. Hava çok güzel sinyor. Villa Matarese mehtapta harikadır.'' ''Sizi oraya götürecek birini bulabilirim, tabii yorgun değilseniz.'' ''Değilim, uçakla geldim.'' Köylülerden biri onu Villa Matarese'ye götürmüştü. Villa bir iskelet halindeydi şimdi. Yıkık duvarlar, devrilmiş bacalar, yapı bütünüyle mehtabın ışıklarıyla yıkanıyor, gerçek dışı gibi görünüyordu. Guillaume de Matarese kendine bir anıt yaptırmış ve zaman bu anıtın görkemine dokunamamıştı. Villanın iskeletinde bile bir saygınlık, derin bir güç vardı. Ertesi sabah Talenyekov çevreyi dolaşmaya başlamış, karanlık suskun köylülere sorular sormuş ama istediği yanıtları alamamıştı. Sonunda iki köylü geldiğiniz yere dönün sinyor demişlerdi. Burada size yararlı olabilecek hiçbir bilgi yok. Hastalık yıllar önce dağları kasıp kavurdu, geriye bir şey kalmadı. Dağlarda o devri yaşayan ihtiyarlar olmalı. Belki bir parça daha konuşursam. Buranın yaşlıları bizleriz sinyor. Sorularınızı yanıtlayamayacağız. Gidin buradan. Biz cahil insanlarız. Çobanlık yaparak geçiniyoruz. Yabancılardan hiç hoşlanmayız. Geldiğiniz yere dönün. Talenyekov pes etmemişti ama nereye giderse gitsin izlendiğinin farkındaydı. Yalnızca izlenmiyor, önceden yollanan haberciler dağlardaki ailelere bir yabancının geldiğini, onunla konuşmamaları gerektiğini de bildiriyorlardı. Taleniyekov sol taraftaki kişinin fenerinin yavaş yavaş dağı tırmanmasını izleyerek dün geceyi düşündü. Hanın sahibi masasına gelmişti. ''Ne yazık ki artık burada kalmanıza izin veremeyeceğim sinyor. Odanızı başkasına verdim.'' ''Vasili çok yazık.'' demişti. ''Oysa bana bir koltuk bile yeter. Sabah erkenden gideceğim. Öğrenmek istediğim şeyi öğrendim.'' ''Ne öğrendiniz?'' ''Yakında siz de öğreneceksiniz. Peşimden gerekli belgelerle başkaları gelecek. Bilimsel bir araştırma yapacaklar. Burada olanlar insanı büyülüyor adeta.'' ''Evet, belki bir gece daha kalmanıza izin verebilirim.'' Bu konuşmadan 6 saat sonra bir adam Taleniyekov'un odasına dalmış, Lupo denilen öldürücü çiftesiyle karyolaya 2 el ateş etmişti. Oysa Taleniyekov onu elbise dolabının yarı açık kapısı ardında bekliyordu. Korkunç bir gürültü çıkmış, tahta karyola yatağı, yastığı, yorganıyla adeta havaya uçmuştu. İşin garibi de gürültüye kimsenin koşup gelmeyişiydi. Lupolu adam kapının önünde durup ''Per nostro circola'' demiş, sonra da çıkıp gitmişti. Bunun bir anlamı yoktu ama yine de Vasili cümlenin her şey demek olduğunu biliyordu. ''Çemberimiz için.'' Taleniyekov eşyalarını toplayıp handan kaçmış, Porto Vecchio'nun toprak yolundaki çalıların arkasına gizlenmişti. Eğer Schofield gelirse bu yoldan gelirdi. Korsika'ya gelişinin 4. günündeydi. Amerikalı başka çare kalmazsa 3 ya da 4 gün içinde Korsika'ya geleceğini söylemişti. Öğleden sonra saat 3'te Schofield hala görünürde yoktu. Taleniyekov daha fazla bekleyemeyeceğini biliyordu. Yakalanıp anında öldürülmesi için 4 bir yana haberci yollanmıştı. Yakında arama daha da sıklaşacaktı. Schofield'ı bekleyemezdi. Belki de Bovov Agate kendi ülkesindeki düşmanlarından kurtulamamıştı bile. Karanlık çöktüğünde Vasili Taleniyekov onu bulunduğu yere getiren taktiği kullandı. Ormandan geçerek Porto Vecchio'ya doğru inerken kuru yapraklar, dallar topladı. Sonra bunların üzerine Grasburya kurşunlarının içindeki tozu dökerek ateşledi. Böylece peşinden gelen Korsikalıların şaşırarak bir araya toplanmalarını sağlamış oluyordu. Aynı işlemi ormanın daha kuru bir yerinde tekrarladı. Kocaman bir kestane ağacı gürüldeyerek tutuşmuştu. Bunu dağların 3 yerinde yineledi. Onu izleyen avcılar dağın bir yerinden ötekine koşturmak zorunda kalmışlardı. Sonra Taleniyekov ormanın içinden hanın önünden geçen yola çıkınca silahlı kişilerin aralarında telaşlı telaşlı konuştuklarını gördü. Kibritini çıkarıp yakınca da adamlar peşinden geldi. Kovalamaca böylece başlamıştı. Şimdi bu koşturmanın sonuna gelmek üzereydiler. Fenerli adam ona çok yaklaşmış, Vasili'nin arkasına sığındığı ağaca gelmişti. Adam fenerinin ışığını Taleniyekov'un iz bırakmak için kırdığı dallardan yana tuttu. Ne yöne gideceğini anlamıştı, yürüdü. Vasili sola kaydı. Korsikalı ilerleyince Vasili birden adamın üzerine atılıp kolunu boynuna doladı. Diğer eliyle de adamın silahını yere düşürdü. ''İtalyanca şimdi seninle konuşacağız.'' dedi. ''Bir saat. Bu süre tamamlandığında bana bilmek istediklerimi söylememişsen canına okuyacağım. Hem de kendi bıçağınla. Yüzün öyle bir biçim alacak ki seni kimse tanıyamayacak. Şimdi ses etme, yavaş ol.'' Vasili adamın boynunu yavaş yavaş bıraktı, doğruldular. Aynı anda bir çıtırtı duyuldu. Ses ağaçların arasında yankılar çıkardı. Vasili hızla dönüp sık yeşilliğin içine baktı. Gördüğü şeyde soluğu tutuldu. İki ağacın arasında bir adam duruyordu. Bu kişiyi biliyordu Vasili. Son kez handaki odasının kapısında elinde luposuyla dururken görmüştü. Şimdi bir silah ondan yana çevriliydi. O telaş anında Taleniyekov profesyonellerin yalnızca Moskova ve Washington'da eğitilmediklerini düşündü. ''Lupolu adam, dün gece çok akıllıca davrandınız sinyor'' dedi. ''Ama burada saklanacak bir yer yok.'' Vasili ciğerlerinin bütün gücüyle ''Matareze!'' diye bağırdı. ''Per nostro circola!'' diye kükreyip kendini sola attı. Lupo'dan çıkan kurşunların gürültüsü dağları doldurdu. 13. Kısım. Schofield teknenin kenarından suya atlayıp yürüdü. Kumsal diye bir şey yoktu. Kayalıklardan oluşmuş bir kıyıydı bu. Üzeri düz alçak bir kaya parçasına gelince durdu. Taşlara tutunarak üzerine çıktı. Bir elinde evrak çantası, diğerinde de spor çantası vardı. Sonra yukarıdan geçecek biri tarafından görülmemek için çalıların sarmaşıkların arasına girdi. Oturdu. Çakısıyla bileğine bağladı. Çantasının deri kurdelesini kesti. Sonra spor çantasını açıp içinden pantolon, bir çift kısa bot, koyu renk bir süveter, kalın yün ceket çıkardı. Bunların hepsine Paris'te satın almış etiketlerini sökmüştü. Schofield üzerini değiştirdi. Islak giysileri katlayıp çantaya soktu. Sonra yukarıdaki yola çıkmak için tepeyi tırmanmaya başladı. Korsika'ya daha önce iki kez gelmişti, Porto Vecchio'ya bir kez. Bir taksi tutup Villa Mattarezza yıkıntısını ziyaret etmiş, yol üzerindeki tavernada bir bardak şarap içmiş ama bütün bunlar aklından çıkıp gitmişti. Buraya bir gün yine geleceğini hiç düşünmemişti. Mattarezza efsanesi o sıralarda dikkati çekecek bir nitelik taşımıyordu. Taleniyakov acaba Korsika'ya gelmiş miydi? Porto Vecchio tepelerinden birinde miydi şimdi? Bunu anlamak uzun sürmeyecekti. Bir efsaneyi soruşturan bir yabancının izi kolayca bulunurdu. Schofield saatine baktı. Neredeyse 11:30 olmak üzereydi. Haritasını çıkarıp bulunduğu yeri buldu. Dağlara, Mattarezza'ya gitmek için batıya yürümesi gerekiyordu. Ama daha önce bir şeyi kararlaştırmalıydı, nasıl hareket edeceğini. Önce eşyalarını gizleyecek bir yer bulmalıydı. Bir hana inemezdi. Konuşması bir yabancı olduğunu derhal ortaya koyardı. Bu da dikkati çeker, hareket serbestliğini sıfıra indirirdi. Ormanda kamp kurmak zorundaydı. Kamp kuracağı yer, yiyecek bulabileceği bir dükkana ya da hana yakın olmalıydı. Porto Vecchio'da birkaç gün kalacağını sanıyordu. Taleniyakov'u bulunca, tabi bulabilirse, asıl planı biçimlendirirlerdi. Önünde dar bir keçi yolu vardı. Schofield yürümeye başladı. 12:45'te içerilere doğru 5-6 mil yol yürümüş ve aradığı yeri bulmuştu. Burası bir derenin kenarında, sık Korsika çam ağaçlarıyla kaplı bir yerdi. İnsan bu yeşillik duvarının gerisinde güvenlikte olurdu. Bir mil kadar güneybatıda dağlara doğru çıkan bir yol vardı. Schofield anımsayabildiği kadarıyla bunun Villa Mattarezza'ya gittiğini sanıyordu. Haritasını açıp yeniden inceledi. Dağ yolunu buldu. Artık nerede olduğunu biliyordu. Dereyi geçip karşıdaki sık otların ve ağaçların arasına girdi. Dalların altına oturdu. Çantasından küçük bir kürek çıkarıp toprağı kazmaya başladı. Saat neredeyse 4 olmak üzereydi. Schofield yemyeşil dalların arasına kamp kurmuş, çantasını toprağa gömmüş, elini yüzünü derede yıkamış, boynundaki sargıyı değiştirmiş ve dinlenmişti. Otların üzerine uzanmış, çam ağaçlarının arasından süzülen güneşin ışıklarını seyrediyordu. Kafası çeşitli düşüncelerle doluydu. Gözlerinin önünde Robert Winthrop'un yüzü belirdi. Yaşlı adamın Mattarezza'dan söz ederken sesinin nasıl kaygılı olduğunu yeniden duyar gibi oldu. O sırada bir şey daha duydu. Daha yakından hemen tepesindeki ağaçlardan geliyordu. Kuşlar havada cırtlak sesler çıkararak daireler çiziyorlardı. Öfkeli ötüşleri ormanın içinde yankılar çıkarmaktaydı. Birisi ya da birileri rahatlarını bozmuştu. Schofield koşan adım sesler, bağırışmalar duydu. Yoksa onu bulmuşlar mıydı? Hemen dizlerinin üzerinde doğruldu. Ceketinin cebinden Browning'ini alarak dalların arasından baktı. Aşağıda 100 metre kadar solda iki adam dere kıyısında duruyorlardı. Bellerinde silahları vardı. Sanki ne yapacaklarına karar verememiş gibi iki yanlarına baktılar. Schofield rahat bir soluk aldı. Onun peşinde değildiler. Onu gören olmamıştı. Belki bu iki köylü keçilerine saldıran bir vahşi hayvanın peşindeydiler, onun değil. Sonra Schofield sözcükleri duydu. Tahmininde yarı yarıya yanıldığını anladı. Haykırış aşağıdaki iki Korsikalı'dan değil, gerideki tarladan gelmişti. Ecco la nel campo! İzlenen bir hayvan değil, insandı demek. Birisi başkalarından kaçıyordu. İzleyicilerin öfkesine bakılırsa adam canını kurtarma çabasındaydı. Taleniyakov muydu bu kişi? Neden Rus'un peşindeydiler? Yoksa Taleniyakov bir şey mi öğrenmişti? Porto Vecchio'daki Korsikalıların onu öldürmeye karar vermelerine neden olan bir şeyi mi öğrenmişti? Schofield iki adamın silahlarını çekerek koştuklarını gördü. Geriye çekilip sırtını ağaca dayayarak oturdu. Düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. İçgüdüleri ona izlenen kişinin Talenyikov olduğunu söylüyordu. O zaman yapabileceği birçok şey vardı. Karanlık çökene dek burada bekler, sonra da adamlara konuşmaları duyacak kadar yaklaşırdı ya da şimdi peşlerine düşerdi. Son seçim en az çekici olanı ama en çok yarar sağlayanıydı. Bunu seçti. Saat 5.35'te Schofield onu gördü. Batan güneşin altında koşan Rus'a ateş ediliyordu. Talenyikov yine en beklenmedik şeyi yapıyor, kaçmaya çalışmıyordu. Bir kargaşalık, şaşkınlık yaratarak bir şeyler öğrenmeye bakıyordu. Taktik gayet sağlam ve akıllıcaydı. Önemli bir bilgiyi ortaya çıkarmanın en iyi yolu düşmanın o bilgiyi korumaya çalışmasını sağlamakla olurdu. Schofield yüzü koyun uzanmış olduğu yerden çevreyi inceledi. Rus kuzeye doğru koşuyordu. Bir mil kadar sonra dağların eteklerine geldiğinde durmak zorunda kalacaktı. Dağlara doğru gitmekle hiçbir şey elde edilemezdi. Onunla buluşup ne yapacaklarını konuşmalıydı. Talenyikov dağlara varmadan önce... Güneş uzaktaki dağların gerisine çekilmiş, gölgeler uzamıştı. Schofield otların içinden güneybatıya doğru kaydı. Görünürlerde Talenyikov yoktu. Schofield gözlerini karanlığa alıştırarak çevresine dikkatle izliyordu. Şu anda Rus'un hareket bölgesinde bulunuyordu ama o henüz ortaya çıkmamıştı. Her yer silahlı, fenerli Korsikalılarla kaynıyordu. Birden Porto Vecchio'ya giden yolun sağında bir ışıklanma oldu. Alevler gökyüzüne bir patlamayla yükseldi. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 127.